hafta sonu siyaset programına hoş geldiniz. Bugün başlığı endişeli Türkiye diye attım. Bu endişeli bir kitle niteliği değişse de illaki birileri endişeli olmaya devam ediyor. Son 10 yılda, 20 yılda belki öncesinde de örnekler verilebilir. Bu konuyu konuşacağız ama daha sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. Ondan önce tabii konuğumuzu tanıtayım sizlere. Bugün hafta sonu siyasetin konuğu gazeteci yazar Ali Bayramoğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ali Bey, şimdi malum Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları, son dönemdeki açıklamaları çok tartışma yaratıyor. Belli bir kesimi çok rahatsız ediyor. Şimdi tam bunların üzerine de dün gece saatlerinde görev süresi uzatıldı. Tekrar atandı Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Şimdi bu açıklamalar bu kadar tartışma yaratmasaydı belki de biz sıradan bir atama kararı olarak bakıp geçecektik. Fakat bugün burada konuşuyoruz. Neden? Çünkü işte dediğim gibi o tartışmalardan dolayı. Dolayısıyla bu bize yani bu atamanın bir siyasi anlamı olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Varsa nedir acaba?
Söylenebilir tabii ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevinin uzatılmasının tek başına böyle bir siyasi analiz malzemesi olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bunun Türkiye'de siyasi iktidarın yönelimleri açısından ya da Türkiye'nin genel kimlik politikaları, muhafazakar politikalarının gidişi açısından çok kuvvetli bir işaret taşıdığını düşünmüyorum. Başka nedenler arayabiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii itaat ve biat mekanizmasıdır. Tayyip Erdoğan özellikle Diyanet İşleri Başkanları konusunda benim bildiğim ve izleyebildiğim kadar aktif gazeteciyken oldukça hassas bir insan. Hassas bir lider. Hatta bir dönem onların uyarıları karşısında tedirgin olabilen bir lider. Ve belli bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tam kendisine uygun, kendi sözünün dışına çıkmayacak, biraz onu kendisine bağlayan bir istikamette tercih ediyor. Pek çok diğer kamu yöneticisinde ya da bağımsız bu tür organ kurum başkanlarında olduğu gibi. Dolayısıyla böyle bir boyut olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Erbaş'la Tayyip Erdoğan arasında politik olarak hiyerarşik bir uyum var. Erbaş'ın bütün simgesel ya da fiili sembolik çıkışları, işte kılıçla kürsüye çıkması veya deniz kabukluları hakkında Hanefi mezhebinin kimi temel oldukça eski kurallarını hatırlatması ya da merhaba kelimesiyle ilgili çıkışları. Bunlar da zihniyet açısından ben Tayyip Erdoğan'ın çok dışında olduğu, bunlardan çok rahatsız olan bir lider olduğunu sanmıyorum. Hatta tersine bunların bir tutumda, bir dilde, bir dindar konsolidasyonu Tayyip Erdoğan gözünde beslediğini düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir şey yok. Ali Erbaş zaten oradaydı. Ali Erbaş zaten bugüne kadar özellikle seküler, laik kesimi, modern kesimi tedirgin eden, zaman zaman tepki vermesine yol açan, çizgiyi aşan bazı çıkışlar yapıyordu. Özellikle simgesel çıkışlar ya da açıklamalar. Dolayısıyla onun tekrar atanıyor olması bu endişe sahipleri açısından bir anlam taşıyor. Ama iktidar açısından özel bir anlam taşıdığını yenilemenin düşünmüyorum. Orada sadece bir tazelenme var. Ve dediğim gibi biatta süreklilik, zihniyette süreklilik çerçevesinde bunu ele almak lazım. Tabii bu dediğim gibi endişeli modernler, eski tabiriyle Ruşen'in kullandığı, onların teması olduğunu düşünüyorum bu tema.
Ali Erbaş'ın özelinde bir özelliği var mı? Yani bir biat kültüründen bahsediyorsunuz ama Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oraya başka bir ilahiyatçı da bulabilir ve o biat kültürünü sürdürecek.
O kadar yakından takip ettiğimi söyleyemem Diyanet kadrolarının Ali Erbaş'ın kim olduğunu ama zaten mümkün olduğu kadar dışarıdayım. Dışarıdan izliyorum ve gördüğüm kadarıyla gerek kulislerde, gerek doğrudan ilişkilerde, gerek kimi açıklamalarda Tayyip Erdoğan'ın daha özgürlükçü, nasıl söyleyeyim, daha seküler dünyayla barışık, ona hassasiyeti olan kimi Diyanet İşleri Başkanları'yla büyük sorunlar yaşadığını bir dönemler biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bir uyum söz konusu. Ben biat ve itaatten kastım bir emir komuta mekanizması değil. Tayyip Erdoğan'ın beklediği, umduğu, çizdiği sınırların dışına çıkmayan bir kişi söz konusu. Diliyle de öne çıkışı, yani son dönem açıklamalarıyla öne çıkışı Tayyip Erdoğan'ın zihniyet açısından okşadığı, kuşattığı, sevdiği bir şeydir. Siyaseten de konsolidasyon bakımından kullandığı bir şeydir. Kaldı ki Ali Erbaş'ın bütün bu çıkışlardan sonra işte son merhaba kelimesi ya da deniz kabuklukları kelimesi gibi bazı garip çıkışlardan sonra görevinin uzatılmaması asıl spekülasyonlara yol açabilirdi AK Parti çevreleri açısından. Dolayısıyla benim söyleyebileceklerim ve bana benim verdiğim anlam bunda sınırı.
Peki şimdi şunu biliyoruz, sizin de dediğiniz gibi Ali Erbaş göreve geldiğinden bu yana bazı açıklamaları çok tartışma yaratmıştı ama şöyle oldu, bir tartışma döndü ve daha sonra yeniden unutuldu gitti. Sonra aradan bir süre geçti, yine bir açıklama oldu, yine unutuldu gitti. Ama son zamanda özellikle bu şey açıklaması, hani din siyasete, ekonomiye, işte şuna buna, hayatın diğer alanlarına karışmasın istiyorlar açıklaması, aslında bu çok direkten laikliğe de falan bir şey. Yani laikliğin tam tersini söylüyor gibi bir şey benim fikrime göre. Daha sonraki işte o sizin de dediğiniz deniz kabuğu açıklaması, işte günaydın kelimesi cahiliye devri kelimesidir demesi. Bunların hepsi çok üst üste geldi. Yani ben mi burada bir kuruntuya sahibim ya da niyet okuyorum?
Ben,
yoksa...
ben sizden farklı düşünmüyorum. Yani kişisel olarak benim de bu konudaki tedirginliğim, rahatsızlığım sizinkinden çok farklı değil. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu siyasi bir mesele olarak bizim endişelerimizi kuşatan bir mesele. Bu siyasi iktidarın istikametiyle, politikalarını derinleştirmesiyle ya da gidişatıyla ilgili çok işaret edici bir konu değil onlar bakımından demek istedim. Yoksa tabii tamamıyla haklısınız. Ama bu açıdan baktığınız zaman bu ilk değil. Bakın Türkiye'de belki Ali Erbaş sınırları geçiyor, rahatsız edici şeyler söylüyor ama bu laiklik tartışmasına baktığımız zaman bir kere 20 yıldır iktidarda olan bir Erdoğan ekibi ve Erdoğan var. Bu kişilerin geldiği dindar dalga, milli görüş dalgası, açıkçası Türkiye'deki merkez sağ dediğimiz ya da sağ dediğimiz, kitlesel sağ ya da muhafazakarlık dediğimiz yere kuvvetli bir enjeksiyon yaptı. Bu enjeksiyon 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerden farklı bir nüveyi kendi içinde barındırıyor. Buna bir tür kültür nüvesi, dindarlık nüvesi, dindaşlık nüvesi diyebiliriz ve pek çok açıdan baktığımız zaman bunun kimi ayakları normal olmakla birlikte normal olmayan ama normalleşmiş ayakları var. Mesela kongrelerin ya da kurultayların, kurultay demeyelim de o CHP için geçerli, kongrelerin Kur'an-ı Kerim okunmasıyla açılması gibi. Buna benzer çok örnek var ve bu bir tür bu istikamette bir kabulün, dönüşümün muhalefeti açısından da bir tür sindirmenin ya da seküler kesim açısından ifadesiydi. Buna hem bir çatışma alanı olarak bakabiliriz hem bir etkileşim ve değişim alanı olarak bakabiliriz. Şimdi Erbaş'ın öncesine gidin, içki yasağı konusunda Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini hatırlayın. Gezi olayları sırasında belki yasak metni doğrudan laikliğe temas eden bir içerikte değildi. Fakat Erdoğan'ın bütün açıklamalarına baktığınız zaman içkiye nasıl baktığına, toplumun ahlakına nasıl baktığına ele aldığınız zaman tabii din temasının gündelik hayatı regüle ettiği, dini inançların ya da ahlak anlayışının regüle ettiği bir istikamet vardı. Dolayısıyla bu zaman zaman kabarıyor. İşte içki yasası sırasında kabarmıştı, o tahrir olayları, sonra Taksim olayları, Şimdi de Ali Erbaş'la kabardı. Aslında Ayasofya ile birlikte ilk kabarma başladı diyebiliriz, değil mi? Yani o kılıç geleneğini tekrar canlandırması Diyanet İşleri Başkanı'nın bir meydan okuma gibi. Sadece orada dini değil, bir nostaljik bir Osmanlı hegemonyası ya da Türk-Müslüman hegemonyasının ifadesi olarak o karşımıza çıktı. Bu rahatsızlıklar zaman zaman karşımıza çıkıyor ama şunu söyleyelim. Bu zaten Tayyip Erdoğan'ın rahatlamış zihniyetinin dışa yansımasıdır. Tayyip Erdoğan
rahatlamış zihniyet derken neyi kastettiniz tam? Biraz açar mısınız orayı?
Şunu söyleyeyim. Yani Erdoğan iki katmandan oluşan bir zihni yapıya sahip olduğu. Bunlardan bir tanesi kendi değer sistemidir. İşte bunlardır. Bir diğeri de kimi gereklilikler içerisinde evrensel değerlerle girmiş olduğu etkileşimde edindiği bazı hassasiyetlerdir. Bu hassasiyetler kimi konjonktürde çok baskın oldular. İşte Avrupa Birliği konjonktürü, askerle mücadelede bunlara Tayyip Erdoğan çok daha fazla el attı. Bütün bunlar bugün devreden çıkınca, iktidar savaşı önemli ölçüde Erdoğan tarafından kazanılınca ve iktidarda kalmanın ve iktidarda rahatlamanın yolu tekrar kendi değer sistemine dönünce buna rahatlamış zihniyet, yani tek katmanlı hale gelmiş bir davranış kalıbı demek mümkün Erdoğan açısından. Dolayısıyla mesela benim bildiğim, yani belki bir özel bilgi ama içki üreten, şarap üreten kişilerle buluştuğu zaman Başbakan ya da Cumhurbaşkanı kendilerine çok rahat, hem zam yapmayın diyorsunuz hem özürlü mal üretiyorsunuz diyebilecek kadar rahat. Özürlü mal tabii sizin gönderdiğiniz o bütün mikro alanda laiklik ya da benim özgürlüğümle ilgili vurgulara gönderme yapar. Ali Erbaş da bunlardan bir tanesi. Şöyle söyleyelim, denizde dalgalar ya da rüzgar bazen saatte 20 kilometreyle eserken bazen 30'a vurur. Şu Ali Erbaş böyle bir şey. Yani buradan büyük anlam ben şahsen çıkarmıyorum. Gidişat zaten fevkalade kötü. Bu anlamda da kötü. Yani gündelik hayat mikro alanda muhafazakar ve dindar değerlerin sadece yayılması ve yaşaması değil mesela. O olabilir ama kural koymaya başlaması, alan belirlemeye başlamasının işaretleri bunlar ve bunlar epey zamandır var ve Erdoğan'ın kimlikçi politikalarının temelini oluşturuyorlar. Erdoğan bunları elinden bırakmıyor çünkü temel konsolidasyon, kendi kitlesine yönelik konsolidasyon araçlarından bir tanesi bu değil.
Toplumda yayılması değil problem olan kurallara yansıması dediniz. Şimdi
açayım söylediğimi, yani mesele başörtülü kızların ya da belli bir yaşam biçiminin sahada görünür olması değil, o görünürlülüğün ya da o tarzın kural haline getirilmesidir. Anlaşılmasın söyledim.
Evet, şunu soracaktım ben aslında. Yani bu toplumdan kaynaklı bir şey değil, devlet eliyle yapılmak istenen bir şey. Ama bir yandan da, bilmiyorum siz katılır mısınız, o konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Türkiye'de toplum laikliği sindirdi mi, içselleştirdi mi sizce?
Şimdi birinci sorunuzun birinci kısmı başka bir şey. Yani toplum devlet ayrımı burada çok fazla var mı, çok emin değilim. Şimdi toplumdan kastettiğimiz şey ne? Toplum çok katmanlı, çok parçalı, çok gruplu, çok sınıflı, çok dokulu bir yapı. Ana eğilimlerine baktığınız zaman toplumun büyük fay hatlarından bir tanesinde de malum İslami kesim bulunuyor. Ya da dindar kesimde de muhafazakar kesim bulunuyor. Şimdi bu kesimin ilerlemesi, talepleri kendi değer sistemiyle kamu alanında yaşaması elbette toplumsal bir şey. Bu aynı zamanda siyasi bir şey tabii. Fakat bugün mevcut siyasi iktidarın bunun sadece önünü açan bir politika izlemediğini, bunun da ötesine geçip o kimliği bir tür hakim kimlik olarak her geçen gün dilinde, vurgularında, düzenlemelerinde henüz hukuka yansımış büyük ölçüde değil, belki de yansımaz, inşallah yansımaz kullandığını görüyoruz. Yani bunlar iki ayrı katman. toplumda da elbette var. Bu kendiliğinden oluşan bir şey ama siyasi iktidar, sizin devlet dediğiniz şey muhtemelen siyasi iktidar. Siyasi iktidar bunu kendi dilinin, söyleminin taşıyıcı unsurlarından biri haline çeviriyor. Hiç şüphe yok ki 2013'ten, 2014'ten, 2015'ten beri Tayyip Erdoğan rejimini belirleyen iki tane temel özellik var. Bunlardan bir tanesi ciddi bir otoriterleşme ve şahıslaşma eğilimi. Yani yönetim tarzında. Diğeri de kimlikler arası etkileşimler ya da sentez bakışından uzaklaşıp tek kimliğin yönettiği ya da belirlediği ya da şekil verdiği bir toplum tasavvurunu hayata geçirme eğilimi. Bunlar her ikisi de otoriterizme, biri total, daha totaliterist bir şey belki, diğeri otoriter bir şey, el ele veren iki tane doku. Dolayısıyla bu kimlikçilik elbette siyasette var. İkinci sorunuza gelince çok yol alındığını zannediyorum. Yani ben ve benim gibi pek çok insan 1980'lerin sonundan itibaren temel olarak toplumdaki farklılıkların, farklı eğilimlerin karşılıklı temasının ve karşılıklı temasından doğacak ortak değerlerin, deneyimlerin yeni bir sentez meydana getireceği iddiasını taşıdılar ve bunu AK Parti destekleyerek hatta belli bir dönem dile getirdiler. Tabii burada sosyolojik olarak bu istikamette büyük bir sonuç aldı Türkiye. Bugün gerçekten de laiklik meselesini büyük rejim meselesi olarak önemli ölçüde halletmiş. Özellikle modern kesim açısından işte sizin biraz önce belirttiğiniz hassasiyetin zaman zaman yükselmesi dışında dünün laiklik simgesi, anti-laiklik simgesi olan başörtü gibi, başörtünün kamusal alanda ya da devlet alanında var olması gibi hususların artık geride kaldığını görüyoruz ve dolayısıyla bu etkileşimin Türkiye'de bir sonuç verdiğini toplumsal gruplar açısından kültürel varoluş ve halklar noktasında bir eşitlenme yaşandığını görüyoruz. Ama daha sonra siyasi iktidarın bunu kullanma, alıp götürme biçimi başka bir öykü olarak karşımıza çıkıyor.
Şu endişe meselesine gelelim. Bir dönem endişeli modernler vardı. Toplumun dinselleşmesinden bir İslamcı bir partinin iktidara geliyor olmasından endişelenen vesaire. Şimdi sanki öyle bir hava var ki o kesimlerde iktidarın, yani daha doğrusu iktidardaki ittifakın oylarının da düşmesiyle hani biz artık tamam bu iş bitti, bir sonraki seçimde bir de 2019'un verdiği tecrübe ve özgüven de var zannediyorum. Onu sanki biraz üzerinden atmış ve biraz daha ümit var gibi, ama bu sefer de endişeli muhafazakarlar doğdu. Eğer şu anda muhalefette olanlar yarın bir gün iktidara gelirlerse, ki bu son kamuoyu araştırmalarına göre bir sonraki, artık erken mi olur zamanında mı olur her neyse, o seçimde olacak gibi gözüküyor ve böyle bir endişe taşıyorlar. Bunu en açıkça dile getiren de Ali Babacan, o açıkça derken yani özellikle azgın azınlık ifadesini kullanması bayağı bir en azından belli bir kesimin tepkisini çekti. Şimdi o endişeli muhafazakarlar diyoruz. Gerçekten böyle bir endişe var mı muhafazakar kesimde? Birincisi bu. İkincisi de muhafazakar kesim diyoruz ama böyle homojen bir topluluk mu bu? Yoksa işte mesela geçen gün Kemalcan bir örnek verdi. Jeep'e binen muhafazakarların endişesiyle işte ne bileyim daha alt sınıflardaki muhafazakarların endişeleri çok da aynı sayılmaz gibi. Siz ne dersiniz? Böyle bir endişe gerçekten var mı? Bir suni mi?
İzledim. Zannederim bu konuya en çok önem veren Medyascop. Yaptığınız programlarla, Ruşen'in konuşmalarıyla. Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Aslında Ali Erbaş'tan çok bunu konuşsak daha anlamlı olacaktı belki. Şimdi bu endişeli modernler meselesini dile getiren işte değil mi? Şerif Hoca'nın mahalle baskısı kavramı, Ruşen'in, Binnaz Toprağ'ın yaptığı sağ çalışmalarından sonra medyada da kullanılmaya başlayan bir kavram oldu. Çok doğal, çünkü kutuplaşma vardı ve bu kutuplaşmada mikro düzeyde, yani bireysel, bedensel ya da kamusal alan düzeyinde bir tür muhafazakarlaşma eğilimi. İçten ve derinden gelen bir muhafazakarla ilgili mi? İçki yasağı bunlardan bir tanesidir. Yasak sadece kanunla olmadı malum, idari kararlarla da oldu bir sürü yerde. Dile getirildi. Ben bu endişenin tümüyle kalktığı kanaatinde değilim. Eğer Türkiye'de hala mevcut siyasi iktidarın uygulamalarına yönelik bir rahatsızlık varsa temeli bu istikametten, bu endişeden kaynaklanıyor. Ama şunda haklı olabilirsiniz, özgüven artmış olabilir. Bir dahaki seçimlerde Tayyip Erdoğan olmayacağı sanısı kuvvetli olabilir. Gerçek mi değil, bu ayrı bir tartışma. Bu azalmış olabilir. Şimdi tabii tartıştığımız mesele şu. Muhafazakar kesim dün daha... monoblok olarak tanımlanan birçok analizde, gazetecinin dilinde bir yapıyken bugün muhafazakarların içerisinde kimi itirazlar dile getiriliyor, neden dile getiriliyor, neler yaşanıyor sorusuna bakmak lazım. Şimdi burada tabii tartışmaya baktığım zaman sizin tartışma kalemlerinizi izleyeyim. Ruhçi'nin bir programını izledim, diyorduk ki... Yani İslami kesim ya da muhafazakar kesimin bir kısmında Tayyip Erdoğan seçimleri kaybederse biz kazanımlarımızı kaybeder miyiz endişesi var iddiası ortada dolaşıyor. Bu gerçek değildir. Çünkü bütün muhalif partilere baktığınız zaman bu tür haklar, laiklik, kültürel haklar konusunda demokratikleşme yolu almıştır. Şimdi bunun bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Buradan başlayayım size fikirlerimi söylemeye. Evet, ben de katılıyorum. Pek çok siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere daha çatışma ve kutuplaşma karşıtı bir siyasi dil, bir eksen, bir söylem, bir yol tutturmaya çalışıyor. Nitekim İmamoğlu'nun seçim kampanyası bunun en büyük göstergesiydi. Yani yarın öbür gün iktidara muhalif kesim gelirse fiilen böyle bir kaybın yaşanma ihtimali bence de. Ama bu muhafazakar kesimin bir kısmında böyle bir duygunun olması gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani baktığımız yer sürekli olarak muhalif kesim, yani tehlikenin geldiği yer olduğu zaman ötekinin duygusunu anlamakta her zaman bence isabetli olmuyor analizler diye düşünüyorum. Söylemek istediğim şudur. Tayyip Erdoğan'ın hala bu denli, bütün bu olup bitene rağmen bu denli kuvvetli oy almasının arkasında bir grup, büyük bir grup muhafazakar kesimde onsuz alan kaybı, onsuz hak kaybı yaşanacağı endişesi var. Bu endişenin olmadığını görmek, görmemek mümkün değil biraz sahaya yakından bakınca. Ama bu bugün sizin kullandığınız endişeli muhafazakarlar kavramının doğrudan karşılığı mıdır? Bence hayır, çünkü bu yeni değil. Tayyip Erdoğan 2013'ten beri, yani 7-8 yıldır seçimleri önemli ölçüde bu duyguyla kazandı. Mesela 2015 Haziran seçimleri ve Kasım seçimleri arasındaki temel farklardan bir tanesi bu duygunun refleks olarak devreye girmesiydi. Bu çok kolay bir şey değildi. Çünkü unutmayalım, Tayyip Erdoğan muhafazakar kesimin, birkaç kez daha söyledim ben bunu sizin programlarınızda, Mustafa Kemal'i gibidir. Yani bir cumhuriyeti muhafazakar olarak yeniden örgütleme eğilimine girmiştir ve burada da dışlanmış grupların sistemin içine girmesini hem rantlarla, hem maddi imkanlarla, hem iş imkanlarıyla, hem kültürel haklarla bir grup açısından, muhafazakar göz açısından sağlamış bir insan. Dolayısıyla bu açıdan kayıp duygusu her zaman olur. Kayıp endişesi her zaman olur ama kaybın fiili bir riski var mı? Yok. İkincisi şu, muhafazakar kesim monoblok bir kesim değil. Dün de değildi, bugün de değil. Elbette Türkiye'de toplumsal gruplar var. Toplumsal gruplar arasında hem sınıfsal çatışmalar var, hem kültürel çatışmalar var. Bizde batıya oranla bu kültürel çatışmalar daha çok gündemde. Daha çok belirleyici oluyor yaşam biçimi gibi unsurlar bakımından. Ancak her bir toplumsal grup içerisinde ana çatışma ekseni her zaman sınıfsal olmuştur. Yani muhafazakar kesimin içine baktığınız zaman muhafazakar kesimin seküler kesimle kavgası ya da orada aldığı pozisyon daha kültürel bir pozisyonken muhafazakar kesim içerisindeki ana katmanlaşma ekonomiktir, sınıfsaldır. Yani Kemalcan'ın söylediği gibi fakir, zengin vesaire gibi sınıfsal faktörlerle ölçülür. Bu da yeni bir şey değil. Bu ayrışma uzun süredir yaşanıyor. Ve bu ayrışmanın sonuçları da ortada. Yani şöyle söyleyeyim size, Tayyip Erdoğan'ın bugün üretmiş olduğu siyasi dil daha ortalama, daha alt katman bir gruba söylem olarak seslenirken pratikte, uygulamada gitgide daha klientelist, daha kaynak dağıtan, dolayısıyla kendi etrafındaki belli bir iş adamı grubu ya da belli bir kendisine AK Parti'ye yakın iş insanı grubunu sistemin içerisine sokan bir anlayışta. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarmak lazım. Evet, hem muhafazakar kesimde bir sınıfsal farklılaşma var. Tayyip Erdoğan'ın ekonomik politikaları, sosyal politikaları dün pozitif sonuç verirken bu ayrışmada bugün negatif sonuç vermeye başlıyor. Burada bir Tayyip Erdoğan politikalarından duyulan endişe var. İki, şu çok önemli, düne kadar kaynaklar belediyelerde, ihalelerde ya da büyük ihalelerde ya da personel alımında daha genel olarak muhafazakar kesime yönelik iken ya da muhafazakar kesimin temsilcileri, doğal temsilcileri, iktisadi temsilcileri, sınıfsal temsilcileri devredeyken bugün aynı Çin modelinde olduğu gibi iktidar tamamen kendisine bağlı bir iş adamı grubu etrafında bir rant ve kaynak aktarımına başladı ve bunun yaratmış olduğu büyük bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık muhafazakar kesimin içerisinde daha iş adamı düzeyinde, daha zengin katmanlarda bir sorun üretiyor elbette. Bunun altını çizmek lazım. Bir üçüncü unsur, yani bu kayıp meselesi, ayrışma meselesi dışında şöyle bir faktörün altını çizmekte fayda var. Tayyip Erdoğan'ın projesi aslında Tayyip Erdoğan'ın projesi değildi, değil mi? Tayyip Erdoğan'ın projesi 1980'lerin sonunda, 90'ların başında büyük bir sınıfsal kırılmayla İslami kesim içerisinde ve aynı zamanda büyük bir sınıfsal çatışmayla seküler kesimle İslami kesim arasında bir dizi temeli sarsmaya başladı. Bu işte Refah Partisi, arkasından Fazilet Partisi, arkasından AK Parti şeklinde bir sınıfsal sarsıntının kültürel yükseltileri karşımıza çıktılar. Şimdi burada çok önemli hususlardan bir tanesi daha kolektif, daha grupsal bir projenin hayata geçmesiydi. Mesela Ömer Dincer, mesela Ahmet Davutoğlu gibi isimler, daha elit sayabileceğiniz isimler bir hayalin, bir büyük bir projenin unsurlarıyken kolektif olanı onlar etrafında ifade eden bir hareket varken bugün aşırı şahsileşmiş bir hareketle karşı karşıyayız. Yani eskiden Erbakan Milli Görüş'ün lideriydi. Önce lider gelirdi Milli Görüş'ün, sonra Erbakan ismi gelirdi. Bugün ne Milli Görüş var ortada, ne bir hareket var, sadece tek bir isim var. Yani şahsileşmiş bir dindar hareket, şahsileşmiş bir dindar hassasiyet. Tabii kaçınılmaz olarak kimi ayrışmalara, iç politik tartışmalarda da kimi sorulara yol açıyor. Mesela bunu şehir üniversitesi örneğinde gördük. Yani içeride rant kontrolü, içeride iktidar kontrolünün getirdiği de bir ayrışma var. Şimdi buradaki endişeler buradan kaynaklanıyor ve bu endişeler bir endişeli modernlikle kıyaslanabilir bir tabloyu bize işaret etmiyor. Yani bugün gidiş bu istikamette kimi endişeler içeriyor, çünkü muhafazakar kesimde ayrışma var. Bir de son söylemek istediğim bir şey var. Var mı vaktim?
Evet, son bir sorum daha olacak ama kısaca cevap verirseniz. Buyurun.
Şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bir de çok az değinilen bir paradoks hissediyorum. Bu paradoks bir tür kültürel gruplar arasındaki gerginliklerden kaçma, onları giderme ya da bir tür uzlaşı kültürü üstünden siyaset yapma dili, muhalefette. Değil mi? bu Babacan'da böyle, bu Davutoğlu'da böyle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle. Buna karşın belki aktörler, yani siyasi aktörler düzeyinde değil ama düşünsel alanda ve toplumsal katmanlarda siyasi parti koridorlarını da etkileyen bir şekilde müthiş bir modern yeniden doğuş hali var. Yani size şunu söyleyeyim, düne kadar yaşanan, dün bugünü üreten ve dün yaşanan her şeyin yanlış olduğu üstüne kurulu bir bakış açısının bir tür muhalif alanı kuşatması var. Şimdi Babacan örneğini verdiniz, bence oradaki doğru yorum sizin yaptığınız yorum değil. Babacan'ın azgın azınlık çıkışının anlamı benim söylediğim yerde olsa gerekir. Babacan'ın rahatsızlığı bir muhafazakarlık içi tartışma değil. Babacan'ın rahatsızlığı bugün muhalefeti kapsayan ve iktidarın kimi uygulamalarının ya da bugün vermiş olduğu ya da resmin dünün pozitif girdilerini de sıfırlayacak bir şekilde telakki edilmeye başlaması. Muhalefet dilinde bunun doğrulanmaya başlaması. Bir tür gizil, derin bir kemalist duygunun ya da kemalist restorasyonun tekrar sahaya çıkmaya başlaması. Bunun muhalif alanı önemli ölçüde etkilediği kanaatindeyim. Yani bir anda kültürelden kopuş, bir anda sınıfsala dönüş, bir anda yeniden sosyoekonomik olanın rehabilitasyonu gibi bir çerçeve içerisinde, mesela 30 Ağustos bayramında kimi çıkışlar ya da kimi açıklamalar karşı tarafı da tahrik ediyor. İşte onlarla laiklik tartışmalarını gündeme getiriyorlar. Bu tür bir dediğim gibi daha reddiyetçi, bir anlamlı olmayan post Kemalizm tartışması da bunun yansımalarından bir tanesi karşımıza çıkıyor. Bence Babacan'ın tavrını orada o şekilde değerlendirmek lazım. Peki, biraz konuştuğum için de biliyorum.
Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi iktidar kanadında bir oy düşüşü olduğu kesin. Yani kamuoyu oyu yoklamaları bunu gösteriyor. Şimdi ama hep konuşulan da bir şey var. İşte kopuyor oradan seçmen ama muhalefete de en azından büyük kısmı gitmiyor. Ortada bir yerde bekliyor deniliyor. Şimdi ben diyelim ki muhafazakar seçmenim, gideceğim ilk adres her ne kadar uzlaşmacı, kutuplaştırmayıcı, kutuplaşma karşıtı bir görüntü sergilese de, diyalogtan yana görüntü sergilese de ilk adresim herhalde CHP olmayacaktır. Üstelik de böyle mesela Gelecek Partisi gibi, DEVA gibi, işte belki İYİ Parti gibi 2-3 tane alternatifim, Saadet Partisi de var tabii ki. En az 2-3 tane alternatifim varsa. Ama o mesela yeni kurulan iki parti, Babacan ve Davutoğlu'nun partileri beklenen patlamayı diyelim yapamıyorlar. Neden? Neden muhafazakar seçmen oraya böyle akın akın gitmiyor mesela?
Bu iyi bir soru ama bu sorunun cevabını masa başından ve televizyon ekranından vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Şöyle söyleyeyim size. Yani birincisi, hala Erdoğan bütün muhalefet dünyasındaki gidiyor mu Erbakan ayakları yerden kaydı düşüyor duygusuna rağmen Türkiye'nin açık ara en kuvvetli siyasi partisi. Bildiğim kadar %30 ila %35 arasında bir oy potansiyeli var. Bu CHP'nin aşağı puan önünde seyrediyor. Şimdi bir kere birinci sosyolojik politik veri budur. O zaman muhafazakar seçmenin hala Tayyip Erdoğan'ın etrafında kümelendiğini, üçte bir oranında, Türkiye seçmeninin üçte bir oranında söylemek lazım. Burada bir sürü faktör var bunu açıklayan. Birincisi, işte o biraz önce konuştuğumuz endişe, yani kaybederiz, haklarımızı kazanamayız endişesi. İkincisi tabii Erdoğan'ın alfa karakter olması. Türk siyasi kültürünün çok önemli özelliklerinden bir tanesi, başarabilen, yapabilen bir güç olarak ortada olması ve o gücün bir anlamda hem kimlik koruyucu kültürel kimlik koruyucu hem ulusal kimlik koruyucu bir işleve sahip olduğu kanısı önemli diye düşünüyorum. Şimdi diğer siyasi partilere gelince, diğer siyasi partiler niye oy alamadılar, alamıyorlar? Bir kere Davutoğlu'nun her zaman konuştuğumuz gibi handikapları var. AK Parti'nin en zor döneminin, belki otoriterliğe yerleşmeye geçiş döneminin başbakanıydı. İşte Kobani olayları ve diğer olaylar. Dolayısıyla diğer kesimden, yani tam CHP'li olmasa bile ortada duran merkez kesimden bir çekim üretebiliyor, ne bulunduğu muhafazakar kesimden bir çekim üretebiliyor. Kürtlerin elbette zaman zaman kendisine olumlu çıkışlarında kulak verdiğini biliyoruz. Fakat orada da kuvvetli bir bellek var. Babacan'a gelince, Babacan'ın tabii dezavantajlarından bir tanesi güçlü bir lider profili oluşturmamasıydı en başta. Her geçen gün bunu gideriyor ancak bu istikamette de fabrika ayarlarına geri dönüş ötesinde ne muhafazakar kesimi ne diğer kesimi heyecanlandıracak bir dil üretemiyor. Yani her iki siyasi partinin muhafazakar kesimde yaşanan ayrışmayı temsil etmesi, bu ayrışmada muhafazakarlığın bugünün değerlerine uygun, daha evrensel değerlere uygun bir şekilde yeniden yapılanmasını taşıması beklentisi bir toplumsal karşılık bulmadı. Şimdi bunun nedenlerinin bir kısmı bu siyasi partilerle ilgili, bunun nedenlerinin bir kısmı toplumsal ortamla, yani aşırı kutuplaşmış ortamla, kaygılarla, güç arayışıyla ilgili. Bir örnek vereyim size. Mesela Meral Akşener, ben şahsen Meral Hanım'ın hiçbir siyasi önerisini duymadım. İki şey dışında, göçmenler gitsin, HDP bizim masaya gelmesin. Şimdi bu iki tane net pozisyon dışında Meral Hanım gündelik siyasette Tayyip Erdoğan'ı hırpalayabilen, imaj olarak işte teyze, abla, anne duygusu veren, siyasi merkezde duracağını, bu merkezin dışına hiçbir şekilde çıkmayacağını seçmene dolaylı mesaj olarak aktarabilen biri. Şimdi sadece duruş, sadece cüret, sadece karşı tarafı sarsmak bile bu siyasi partiye bir kişi üstünden %16-%17'lik bir, değil mi, kamuoyu araştırmalarında oy getiriyor. O zaman sorumuz odur. Sorumuz neden muhafazakarlığın yeniden yapılanmasını, Türk sağının daha evrensel değerlerle buluşmasını dile getirmeye çalışan siyasi partiler değil de daha alfa lider üretebilen, daha popülist, daha aynı zamanda asayişçi unsurlar taşıyan bir siyasi muhalif dilin onları katlayan bir oya ulaştı. Soruyu böyle sorduğumuz zaman bizi hem Türkiye'nin bugünkü kutuplaşmasının üretmiş olduğu siyasi davranışlara götürür, hem de Türkiye'deki hakim siyasi kültürün kimi temel ayaklarına götürür. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bir dönemin, biraz önce söylediğimi tekrar edeyim, bir dönemin başarısızlıkla bitmesi, örneğin AK Parti döneminin ve onun taşıdığı kültürel kimlik iddialarının onların yok olmasını, o hassasiyetlerin siyasetten çıkmasını devreye sokmuyor. İyi Parti de bunun örneklerinden bir tanesidir. Yani seçmenler sadece sınıfsal reflekslerle hareket etmiyorlar. O şekilde bir bakışla da sonuca ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bunlar masada duran sorular.
Ali Bayramoğlu, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
Aynen.
İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir başka hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.